Günlerdir haberlere konu olan Kuzey Kore gerginliği konusunda Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doçent Doktor Uğur Özgöker ile bir söyleşi yaptık. Kendisine ilk önce Birleşmiş Milletler'in uygulama kararı aldığı petrol ambargosunun bir işe yarayıp yaramayacağını sorduk.
Petrol ambargosunun pek bir faydası olmaz ama diğer ambargolar, çünkü petrolü zaten Çin'den alıyor ve gücü de zaten Çin ve Rusya'dan alıyor. O küstahlığını da oradan alıyor Kuzey Kore. Dolayısıyla petrol zaten Çin'den geldiği için o bir şey. Ama diğer ambargolar, ekonomik ambargolar, ki Birleşmiş Milletler'de genellikle ABD dış politikası ile ters politikalar izleyen Fransa'nın bile ateşli olarak savunduğu iktisadi ambargo konulması konusunda Kuzey Kore'ye, onu iyice sıkıştırır. Petrol dediğim gibi çok etkili olmaz. Petrol Çin'den alıyor ama diğer iktisadi ambargolar, ne kadar Rusya ve Çin buna mali destek verse de, Küba'ya da yıllarca verdi, Venezuela'ya da verdi, Rusya ne oldu? İşte Moğolistan'a verdi, Doğu Avrupa'ya verdi, hepsi çöktüler birdenbire. Dolayısıyla yani Kim'in, Kuzey Kore liderinin en fazla birkaç ayı vardır. Yani bir kere her yaptığı atak kendi iktidar süresini zayıflatıyor.
Yani Kuzey Kore rejimi de son bulabilir mi diyorsunuz diğer biter, örnek verdiğiniz biter. Yerler?
Zaten rejim tehlikede. Biliyor bunu Kim. Yani Kuzey Kore'de rejim tehlikede, dediğim gibi. Bana kalırsa artık çizgiyi aşacak duruma geldi Kim. Şöyle ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçen hafta Bayan Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi çok güzel bir laf dedi. Dedi ki Kuzey Kore lideri Sayın Kim dedi, adeta savaş çıkması için yalvarıyor dedi. Hı hı. Biz dedi şimdilik sabrediyoruz ama dedi, Amerika Birleşik Devletleri olarak sabrımızın da sınırsız olduğunu zannetmesin dedi. Hı hı. Adeta savaş çıkması için yalvarıyor demek, yani kaşınıyor bu adam. Biz şimdilik tamam itidalli davranıyoruz. Birleşmiş Milletler'in uluslararası antlaşmalara uygun şekilde onu diplomasi yoluyla çözüme getirmeye çalışıyoruz, uzlaşmaya getiriyoruz. Gelmezse biz onu hizaya getirtiririz diyor. Yani Amerika iki tane stratejik taktik tak tak iki yere atarsa bütün bunların füzelerini de imha eder. Yani bunu da yapabilecek güçte.
Ama teknik onların da nükleer silahı var, onların da atom bombası var. Yani bu çok küçük bir olay değil. Tüm dünyayı etkileyecek bir savaş olabilir, öyle değil mi?
Şimdi şöyle, elinizde atom bombası da olsa onu kullanabilmek kapasitesi başka bir şey. Öyle bir şeyler, teknolojiler var ki Amerika'da, bir kere kalkanlar var, uzay kalkanları, onu havada imha edebiliyor bir. Hatta Amerika'da daha da ileri teknolojiler var, daha yerdeyken bunları yok edebiliyor. Ayrıca kimin
o zaman bir faydası olmayacak diyorsunuz bu
olmayacak.
Kullandığı
zaten
silahların.
Kimin füzelerinin şeyleri, menzili daha Amerikan kıtasına ulaşmıyor. Amerika'nın Pasifik'teki adalarına ulaşıyor. Daha Amerikan, yani İki Dünya Savaşı'nda da zaten Amerikan topraklarına...
Peki bu ne cüret o zaman? Nasıl bu kadar cüret gösteriyor o zaman?
İşte arkasına Rusya ve Çin'i alınca...
Ama Rusya ve Çin de vazgeçebilir eğer bu kadar çok ısrar ederse, öyle değil mi?
Yok, geçmiyor işte. Onu zaten gazlayan, onu harekete geçirtiren Çin'dir zaten. 1950'de de öyle oldu. 49'da Mao Zedong geldi, Pekin'e girdi. Chiang Kai-shek'i kovdu Formosa adasına. Tayvan'a yolladı. Ondan sonra Çin askerleri Kore üniforması girdiler. Kuzey Kore 50'de Kuzey Kore Güney Kore'ye saldırdı.
Yani peki ama bugünkü Çin farklı değil mi Uğur Bey? Bugünkü
değil.
Çin böyle bir
risk... Hiç de farklı değil. Hiç de farklı değil. Gene Güneydoğu Asya'da lider konumda. Tam tersi daha da ileri. Çünkü o zamanki Çin, 1950'lerdeki Çin, Rusya'nın ardından bölgedeki ikinci liderliği kabul etmişti. Sovyetler Birliği'nin, yani sosyalist blokun liderinin Rusya olduğunu, o zamanki Sovyetler Birliği olduğunu ve kendisinin ikinci güç olduğunu kabul etmişti. Şimdi ki ben birinci gücüm diyor. Ben iktisaden de diyor, siyaseten de, askeri olarak da Rusya Federasyonu'ndan daha güçlüyüm. Ben diyor bütün bölgenin hakimi benim diyor. Onun için Güney Kore gibi bir şey, iktisadi sistem, yani dünyanın 6. ekonomisi haline gelmiş ve Çin'in Pasifik'e çıkış yeri, yarımadanın ucundaki yer, onu tehdit ediyor. Kendi sistemini tehdit ediyor. İşte zaten Hong Kong'u öyle aldı. Tamam, Hong Kong'u geri aldı. Çin'in toprağı ama dediler iktisadi sistemine dokunmayacaksın. Oradaki de Çinli, kıta Avrupa'sındaki de Çinli. Ama oradaki Hong Kong'daki 10 kat ya da 20 kat gayri safi milli hasılat kişi başı daha fazla zengin. Bu
ancak
Çin'in sistemini bozuyor.
Ancak Çin son yaptığı açıklamada bu gerginliği diplomatik yolla çözmek istiyoruz demiş. Bu da herhalde evet. Savaşa gitmek isteyen bir ülkenin açıklaması değil.
Şimdi şöyle dedi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde her zaman Avrupalı ülkeler Amerika'yı da tutmuyor. Sadece İngiltere her zaman Amerika'nın yanında Anglo-Saksan'dır. Fransa ikili oynar. Rusya'yla da flört eder falan filan. Bu sefer Fransa'da kesin ve kes Amerika'dan yana tavır koyunca Çin yalnız kaldı. Baktılar ki çok ciddiler ve sadece iktisadi ambargoyla kalmayacak. Yok, petrol satmayacakmış, malını satmasına engel olacakmış. İran'a da var 30 senedir ambargo. İran atom bombasını da yaptı yani. Ha, fakirleşti. Hak ettiği yere gelemedi dünyada, şudur budur, ama gene de yaptı. Fakat Kore'nin öyle bir lüksü yok. Kore'nin petrolü yok, Kore'nin zenginliği yok. İran'ın çok büyük bir Pers İmparatorluğu'ndan gelen 3000 senelik bir tarihi vardı. Çok büyük toprakları var. 80 milyon nüfusu var. Dünyanın ikinci büyük petrol, dördüncü büyük doğalgaz zenginliği var. Dolayısıyla el altından satıyor, şunu satıyor, bunu satıyor. İktisadi olaraktan belki kısıntılara tabi tutuyor ama lider oluyor. Kore'nin böyle bir potansiyeli yok. Ne tarihi potansiyeli var, ne ekonomik potansiyeli, ne askeri potansiyeli. Dolayısıyla Çin onu gazlıyor, gazlıyor ki şu Güney Kore rejiminden kurtulayım diye 1950'den beri bütün o Asya Pasifik bölgesini kontrol altına alayım. Yoksa kendi rejimi çökecek. 1,5 milyar adamı nasıl besleyecek başka?
Ama Çin
yani
zaten yarı komünist, yarı kapitalist değil mi şu anda?
Şangay.
O zaman neden Güney Kore'yi yok etmek istesin? Neden böyle bir kaygısı olsun?
Şimdi yarı komünist, yarı kapitalist güzel bir tabir kullandınız, doğru. Ama kapitalist sistemle işleyen, yani işine geldiği yerde kapitalist sistemle işleyen bir komünist rejim yani Çin, anlatabiliyor muyum? Tamamen kapitalist sistemle değil çünkü oradaki siyasi otorite komünist sisteme göre işliyor. Komünist parti sistemine göre kapitalizmin nimetlerinden istifade ediyor. Ne oldu? İşte bu dünya çevre politikaları Kyoto protokolü çerçevesinde Avrupa ülkeleri ve Amerika bütün ağır sanayi, çevreyi kirleten, kimyasal atıklar, havayı kirletenleri falan hepsini Çin'e kaydırdılar yatırımı. Dünyanın üretim üssü oldu Çin. Dolayısıyla buradan kapitalizmin nimetlerinden yararlanıyor ama idare komünist sistemde. Anlatabiliyor muyum? Komünizmi bıraktığı anda Çin çöker.
Peki Güney Kore'yi alt etmesi, yani sizin dediğinizden yola çıkarsak ona ne gibi fayda sağlayacak?
Ona bütün Asya Pasifik bölgesinin stratejik lideri o olacak artık. Orayı şey gibi, Truva atı gibi görüyor. Oradan yukarıya doğru, şimdi dediğim gibi Kuzey Koreliler görüyorlar, Doğu Almanlar gibi.
Peki Almanya'da, orada bir dakika bülgür koyalım. Orayı koyalım. Asya Pasifik'te lider olmak istiyor dediğiniz için. Evet. Ve Kuzey Kore'yi kullanarak Güney Kore'yi zayıflatmak istiyor. Peki evet. O zaman sorulacak soru şu. Güney Kore'nin Çin tarafından böylesine zayıflatılmak istemesine diğer ülkeler izin verir mi?
İşte vermiyorlar zaten. Ki onun tarihsel düşmanı Japonya bile izin vermiyor. Zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Japonya, Güney Kore, Amerika birleşiyle birlikte çağırdılar.
O Japonya zaman da izin Çin'de,
vermiyor,
o
Amerika
zaman,
da vermiyor.
Peki o zaman Çin'de Kuzey Kore gibi boşa oynamıyor mu biraz?
Kuzey Kore rejiminin dayanamayacağını biliyor. Doğu Almanya'yı, Batı Almanya'nın birleşmesi gibi kapitalist bir sistem altında Almanya birleşti yeniden 90'da. Baskı altında tuttular Doğu Almanlar, en sonunda çöktü duvar. Burada da öyle olacak diye korktukları o. O çöktü mü bu sefer Çin'in hançer gibi içine giriyor. Coğrafyaya bakarsanız dünya haritasına, Kore Yarımadası aynı böyle bir kama gibi Çin'in göbeğine giriyor. Kalbine dalıyor. Dolayısıyla orası Kuzey Kore çökmesin diye, yani Güney Kore'yi yıkmak gibi bir derdi yok. Sadece Kuzey Kore rejimini ayakta tutmak istiyor. Ama o da iktisaden tutamayacak. İşte bu şekilde tutturmaya çalışıyor. Ama ne kadar? En fazla bir sene, iki sene sürer. Üçüncü sene çöker yani iş.
Kuzey Kore böyle devam edemez diyorsunuz.
Edemez, mümkün değil. İletişim çağında ne kadar ülkeni kapatırsan kapat, ne kadar dış kanalları engellersen engelle, enformasyonun, bilginin girmesine engel olamazsınız. Yani dolayısıyla halkını tutamayacak. Mesele bu.
Komünizm artık orada son ayağının
biter.
Üzerinde bitmek
evet,
üzere diyorsunuz. Yani
iktisaden çökecek ve güneyle birleşecek. Şimdi kim gideceğini biliyor. Rejiminin çökeceğini de biliyor. Bir çılgınlık, bir delilik yapabilir. O dediğiniz gibi bir füzeyi falan atabilir. O füzeler şu anda dediğim gibi Amerikan kıtasına düşemiyor. Fakat Amerika'nın deniz aşırı Pasifik'teki şeylerine, adalarına düşebilecek menzilde şudur budur. Öyle bir çılgınlık yaparsa, yani ben nasılsa Hitler gibi nasılsa gittim, giderken ben de geri kalanını yok edeyim derse, o zaman Amerika çok sert cevap verir. Sadece stratejik ve konvansiyonel değil, belki nükleer silahla da, taktik nükleer silahla da cevap verebilir. Sadece bir bölgeyi vurabilen. O işi dünya savaşına kadar da götürebilir. Yani tek endişem bu. Onun dışında lokal kalır, bu iş biter diye düşünüyorum. Yani kim çılgınlık yapıp da ben gidiyorum, benden sonra tufan derse iş kötü o zaman.
Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doçent Doktor Uğur Özgöker.